Kripto Odası.
Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle.
Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
Nisan çarşamba sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz yayınımıza. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'le önümüzdeki hafta görüşeceğiz dedi. Böyle bir mesaj verdi. Irak dönüşünde vermiş olduğu mesajlar da vardı. Bunlara yer vereceğiz. Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı var sevgili dinleyiciler. Özgür Özel, bir erken seçim çağrım yok dedi. Diğer açıklamalarına da yer vereceğiz Özgür Özel'in. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlamadır diye bir açıklama yaptı. Benzer şekilde İstanbul valisi de Taksim kutlamalara kapalı olacak dedi. DEM Parti soruşturmasına ilişkin açıklamalar var. Bunlara da yer vereceğiz. Mehmet Şimşek yerel ifadesiyle vatandaşı değil yatırımcıyı kastettiğini söyledi. Dünden gelen bir başka haber buydu. Atanacak öğretmen sayıları haftaya açıklanacak. Bakan yaptı bu açıklamayı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Baylok davasında Türkiye hakkında hak ihlali kararı çıktı. Korhan Berzek'in yaşadığı köyde insana ait olduğu iddia edilen iskelet parçaları bulundu. Şimdi araştırma yapılıyor. Zeytinin tanesi bazı markalarda 1 lirayı aştı sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda rakı fiyatlarına da zam bekleniyor bir diğer haber. Türkiye çöl tozu etkisinde ki bunu herhalde hissediyorsunuz, gözlemliyorsunuz. Uzmanların uyarıları var. Maske takabilirsiniz diyor uzmanlar. Ve bu akşam Fenerbahçe Monaco ile karşılaşıyor deplasmanda. Euroleague'de çeyrek final ilk maçında bu karşılaşma saat 20'de başlayacak. Hemen bir de finans tablomuza bakalım programın hemen başında. Dolar şu anda 32 lira 56 kuruş, euro 34 lira 90 kuruş, gram altın 2439 lira, çeyrek altın 4111 lira olarak görünüyor. Bankada şu anda dolar 33 lira 33 kuruş, euro 35 lira 67 kuruş, altının gramı 2513 lira. Borsa İstanbul dünü 9645 puanla kapattı. Bitcoin'e şu an baktığımızda 66.680 dolar karşılığını görüyoruz. Kısaca başlıklar böyle, sadece bu kadar değil. Bunları detaylandıracağız şimdi programımız içerisinde. Dün 23 Nisan'dı. 23 Nisan'a özel bir yayınla biz de Kripto Odası'nı gerçekleştirdik. 23 Nisan'ın anlamını biraz anlatmaya çalıştık. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıl dönümünde o meclisin kurulmasından hemen önce neler yaşandı, o gelişmeler neydi, bunlara baktık. Tabii ki çocuk bayramı daha sonra ilan edildi, bununla ilgili gelişmeleri de dün sizlerle paylaştık. Tüm yayınlarımız içerisinde zaten dün çocuklarımızın seslerine de yer verdik. Biliyorsunuz Bedia'nın programı içerisinde çocuklarımızın günaydın sesleri vardı. Örneğin Salih yine kendi programında 23 Nisan mesajlarını yayınladı çocuklardan gelen ve aynı zamanda Çocuklara masallarımız da vardı. Yine programcılarımızın seslerinden dinlediniz bu masalları. Dün Türkiye'nin dört bir yanında 23 Nisan coşkusu da yaşandı. Birçok yerde Türk bayrakları asılıydı. İnsanlar sokaklardaydı, çocuklarıyla beraber etkinliklere, törenlere katıldı. Festival havasında gerçekleşti bazı şehirlerde bu törenler. Tabii ki bunun dışında resmi bir takım etkinlikler de vardı. Devlet Erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti örneğin. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla böyle bir tören gerçekleşti. Numan Kurtulmuş vardı bu törende Özgür Özel'le birlikte. Aynı zamanda ardından bir de mecliste resepsiyon vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'tan dönmüştü. Bu resepsiyona Cumhurbaşkanı da katıldı. Ve aynı zamanda burada Özgür Özel'le el sıkıştılar. Ardından Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama geldi. Özgür Özel'den görüşme talebi geldi. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Şimdi bunları tabii biraz detaylandıracağız. 23 Nisan'da çocuklar külliyeye gittiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla bir araya geldi. Sizler bizim yarınlarımızın umudusunuz diye bir açıklama yaptı. Eskiden daha çok böyle direktiflerin verildiği, çocukların konuşturulduğu etkinlikler olurdu. Şimdi çocuklar konuştuğu zaman çok zekice farklı mesajlar verebiliyorlar. Aslında çocuklar özgür bırakıldığında bunu yapabiliyorlar. Yoksa çocukların eline bir metin tutuşturursanız siyasi bir mesaj da verdirebiliyorsunuz ki o kısmı hoş olmuyordu. Şimdi o nedenle bunlara çok dikkat ediliyor anladığım kadarıyla. Örneğin mesela buradan şuraya bir bağlayalım hemen de. 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de yapılması istenmiyor ya. İstanbul Valiliğinden de böyle bir açıklama geldi. Taksim kutlamalara kapalı olacak dedi İstanbul Valiliği mesela. Ama 23 Nisan dolayısıyla İstanbul Valisi Davut Gül'ün koltuğuna oturan çocuk 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanıp kutlanmayacağına dair kendisine soru sorulduğunda izin veririm tabii ki dedi Derin Mina Koç. Böyle bir cevap verdi. İzin veririm tabii ki dedi. Yani çünkü çocuklar özgürlükten yanalar, özgürlükçü düşünceden yanalar. O nedenle bir şeylerin yasaklanmasından yana değiller. Bunu çocuklar, gençler sürekli anlatmaya çalışıyorlar, dile getirmeye çalışıyorlar ki özgürlükçü olduğunu iddia edenler neden hala daha engel koymaya çalışıyorlar? Bunu senelerce konuştuk, defalarca ben bu yayınlarda söyledim. Bu yayınları iyi takip edenler hatırlarlar. Yani 1 Mayıs kutlamalarının ve hatta anma etkinliklerinin tabii ki 1977'de yaşanan o vahim olayların ardından anma etkinliklerinin Taksim'de yapılmak isteniyor olmasının nesi yanlış? Hep bununla ilgili şu söylendi. Taksim Meydanı bu tip etkinliklere kapalı. Taksim Meydanı'nda yeteri derecede güvenlik tedbiri alınamıyor. Çünkü meydan çevresinde ara sokaklar var. İşte bu ara sokaklardan kaçışlar, girişler, geçişler olabiliyor. O nedenle işte bunu provoke edecek edenler olabilir. O nedenle de biz bu Taksim Meydanı'nı açmayız bu etkinliklere deniyor. Daha önce yine AK Parti iktidarı döneminde 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı bu etkinliklere açıldı. Açıldığı dönemde de işte AK Parti'nin işte özgürlükçü yaklaşımı, ülke zincirlerinden kurtuluyor vesaire falan başlıkları atıldı. O dönemde zaten oh ne güzel sonunda doğru karar alındı demiştik. Şimdi yine bir 1 Mayıs inadı var. Belli ki yine olaylar çıkacak. Çünkü işçi sendikaları 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak istiyorlar. Şimdi çıkmak isteyecekler. Belli ki yine polis geniş güvenlik önlemleri alacak. Bir gece önceden oraya yine bariyerler çekilecek. İşte metro Taksim'de durmayacak. O olmayacak, bu olmayacak. Bin tane hikaye. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Taksim Meydanı'nda güvenlik alamayacak olabilir mi? Yani neden böyle bir şeyin hala arkasında duruyorlar, bir inadı var? Bu anlaşılabilir gibi değil. Taksim Meydanı'nda ve Taksim çevresinde, Beyoğlu'nda, İstiklal'de neyse, Harbiye'ye doğru, bu bölgelerde, Beşiktaş'a doğru. Yani devlet nasıl önlem alamaz? Tabii ki alabilir. Provoke edecek olanları da burada ayıklayabilir. Bu kadar basit. Ya bu yapılabilir. İşçiler bunu istiyorlar. Hakları değil mi? Hakları. Neyse bu konu böyle bir konu. Şu anda bununla ilgili anlaşılan izin çıkmayacak. Çünkü İçişleri Bakanı da bir açıklama yaptı. Taksim'de 1 Mayıs'ın kutlanmaması yasaklama değil kısıtlamadır dedi. Bu da böyle hani şey gibi oldu. Zam değil güncellemedir gibi bir açıklama olmuş. Yani İçişleri Bakanı genel itibariyle bugüne kadar hep oturaklı, akla uygun açıklamalar genel itibariyle yapıyordu. Bir seçim zamanı değişik açıklamaları oldu seçimle ilgili ama bunun dışında göreviyle alakalı yaptığı açıklamalardan bahsediyorum. Şimdi yasaklama değil kısıtlamadır, işte zam değil güncellemedir gibi bir açıklama olmuş netice itibariyle. Neyse bakalım ne olacak. Umarız böyle tuhaf olayların yaşandığı bir gün olmaz, dileğimiz bu. Şimdi nerede kalmıştık? 23 Nisan. 23 Nisan'la ilgili etkinliklerden bahsederken evet, çocuklar koltuklara oturtuldular. Onların yaptığı açıklamalar oldu. Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koltuğuna da çocuklar oturdu. Bir oturan çocuk vardı, heyecandan konuşamadı. Hatta Ekrem İmamoğlu da dedi ki önemli değil, yıllardır bu koltuklarda oturanlar var, bazen konuşamıyorlar veya saçmalıyorlar gibi bir açıklama yaptı. Yani evet, gerçekten de öyle olduğunu biliyoruz. Çocuk da çok heyecanlıydı, olabilir. Heyecanını o an yenememiş olabilir, gayet normal. Peki oturumda neler oldu? Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı vardı. Yani Numan Kurtulmuş yeni anayasa çalışmaları kapsamında çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Siyasi partilere çağrılarda bulundu. Siyasi partiler, yani muhalefet genel olarak yeni anayasadan yana olmadığını ifade ediyor. Veya şöyle söyleyelim, yeni anayasadaki başlıkların neler olacağını tabii ki bir yandan merak ediyor. Ve buna ilişkin her şeye de evet demeyeceğini söylüyor. Genel itibariyle muhalefetten gelen mesaj bu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'den görüşme talebi geldi. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz dedi. Bu görüşmede iddia o ki yeni anayasa teklifinde bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Böyle bir adımı atabileceğimizi kendisine teklif etmekten daha doğal bir şey olmaz demiş. Yeni anayasa teklifinde bulunacağını söylemiş. Tabii Özgür Özel'den gelen cevaba bakacak olursak Özgür Özel diyor ki önce mevcut olana uyun. Önce şu an mevcut olan anayasaya uyduğunuzu görmemiz lazım diyor Özgür Özel. Yani bu konuda haklı mı? Haklı. Yani yeni anayasa yapılacak ama eskisine daha uyulmayan birçok nokta var. Anayasaya uyulmayacaksa neden bir anayasa var, değil mi? Ya anayasa mahkemesi bir karar alıyor mesela. Anayasa mahkemesinin kararına uyulmuyor bu ülkede. O nedenle yani siz yeni bir anayasa yapmışsınız, onu yapmışsınız, bunu yapmışsınız, uymayacak olduktan sonra bunun da çok fazla bir manası olmuyor gibi görünüyor. Ama belli ki hükümetin yeni dönem önünde yeni anayasa çalışması olacak ve Türkiye'nin gündeminde de bu yeni anayasa çalışması yer alacak gibi görünüyor. Peki yeni dönemde, önümüzdeki dönemde acaba bir erken seçim olur mu? Yani bu erken seçim neden gündeme geliyor? Yerel seçimde CHP'nin almış olduğu oy oranı, CHP'nin yıllar sonra birinci parti çıkması Türkiye'de, en çok oy oranını almış olması, birçok belediyede CHP'nin kazanması, CHP'li belediye başkanlarının göreve başlaması, vatandaşın vermiş olduğu tepki iktidar partisine, yani özellikle ekonomi, enflasyon, hayat pahalılığı, bunun üzerinden vermiş olduğu tepki acaba bir erken seçim çağrısı gerektirir mi? Konuşulan konu buydu. Özgür Özel bir erken seçim çağrım yok dedi. Ben ana muhalefet lideri olarak seçimde verdiğim söze bağlıyım ve bir erken seçim çağrım yok. 31 Mart seçimlerinin sonucunu böyle okumuyorum. Ama yarın hala yanlışlar yapılır ve millet erken seçim talep ederse ben erken seçimi en çok isteyecek kişiyim diye bir açıklama yaptı. Daha önce de buna benzer bir açıklaması vardı. Bu kez resepsiyondan böyle bir açıklama geldi. Yani şunu söylüyor, benim bir erken seçim çağrım yok ama millet artık yeter derse, artık erken seçim istiyoruz derse, bu baskılar artarsa o zaman ben bunu desteklerim diyor. Bir erken seçim durumunda biliyorsunuz eğer böyle bir erken seçim kararı alınacak olursa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olması imkanı ortaya çıkıyor. Yani yasal anayasaya baktığımızda böyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani bir erken seçim, ha bu şu an olur veya iki sene sonra olur bilmiyorum. Böyle bir durumda da yeniden Erdoğan'ın aday olabilmesi gündeme gelir. En çok konuşulan konulardan birisi de buydu çünkü hatırlayacak olursanız. Bu arada Özgür Özel Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e Gölbaşı'ndaki konutunda bir ziyarette bulundu. Şunu söylemiş, kendisini bundan sonra zaman zaman belirli aralıklarla ziyaret etmeye devam edeceğiz. Kendisinin engin devlet tecrübelerinden yararlanıyor ve tavsiyelerini alıyoruz demiş. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde çok önemli bir dönemde çok başarılı ve halen daha dünyadaki, Türkiye'deki herkesin imrenerek hatırladığı bir cumhurbaşkanlığı dönemi geçirmişti. Bu takdir ifadelerini söylemek tabii ki haddimiz değil. Kendisinin tavsiyelerini aldık diyor ve bundan sonra da düzenli aralıklarla ziyaret edeceğiz diyor. Ahmet Necdet Sezer'le vermiş olduğu samimi pozlar vardı. Kol kola yürüdükleri pozlar vardı Özgür Özel'in. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Bunlardan bir tanesi DEM Parti soruşturması. Şimdi biliyorsunuz Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde DEM Parti'nin kapatılması gerekir açıklaması yaptı. Yine daha önce de yapmış olduğu açıklamalar gibi benzer açıklamalarda bulundu. Şimdi DEM Parti soruşturmasına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları var. Algıya gerek yok, yapılan soruşturma ortada, hak, hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa o olacak diye bir açıklama yaptı. Bu arada tabii aynı zamanda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan gelen bir açıklama da var. DEM Parti'de siyaset yapanlar öncelikle kendilerine oy verenlere saygı duyması ve bu ülkenin huzurunu, birlik ve beraberliğini bozmak isteyen terör örgütlerine karşı da mesafe koyması gerekir. Koymadığı takdirde de demokratik hukuk devletinde yetkili makamlar devreye girer. Kimse bir partinin kapatılmasını istemez. Durup dururken de bir parti hakkında kapatma davası açılmaz diye bir açıklama yapmış. Şimdi DEM Parti kapatılır mı kapatılmaz mı? Biliyorsunuz buna ilişkin çeşitli tedbirler almıştı zaten DEM Parti. Daha önce yıllar içerisinde bu davalar hep gündeme geldi. Bu konular hep gündeme geldi. İşte HDP'ydi, adı başka isimlerle anılan bir partiydi vesaireydi falan filan. Ama bugüne kadar bu hep yapılmaya çalışıldı. Olmadı bir şekilde. Olsa da yeni bir parti olarak yeniden ortaya çıktı. Ve bir seçmen oyu var mı? Var. Seçmenden de oy alıyor. Dolayısıyla bugüne kadar aslında işlemeyen bazı adımlar atıldı. Türk siyasetinde, bu DEM Parti özelinde söylemiyorum. Türk siyasetinde bazı tutmayan açıklamalar, hedefler konuldu. Bunlar konuldu da üzerine gidildi, sonrasında bir şey olmadı. Yani vatandaşta bir karşılığı olmadı, onu demek istiyorum. Bu DEM Parti ile ilgili olabilir, bu CHP ile ilgili olabilir söylemler veya diğer siyasi partilerle ilgili olabilir. Artık muhtemelen bunu iktidar partisinin anlamış olması gerekiyor. Yani özellikle bu seçim sonuçlarından sonra anlamış olması gerekiyor. Yani hani bu şapkayı önüne koyup düşünüyor mudur sorusu var ya, iktidar şu anda nerede hata yaptık diye. Bence hangi iletişim çalışmalarında hataları olduğunu düşünmeleri lazım. Yani bugüne kadar neyi yaptık? Vatandaş neyi doğru algıladı, neyi algılamadı? Ya bizim attığımız hangi adım doğruydu, vatandaş hangisini olumlu buldu, hangisini umursamadı? Yani vatandaşın gündeminde ne var, biraz bunu düşünmek lazım. Bunu hep söyledik, vatandaşın birinci sırada gündeminde hayat pahalılığı var dedik. Yani enflasyonu falan geçtim, enflasyonun ötesinde. Çünkü enflasyon rakamları, verileri falan filan farklı hesaplanıyor. O verilere zaten vatandaş inanmıyor. Ama enflasyon değil, hayat pahalılığından bahsettik. Dedik ki birinci sırada bu var. Sadece biz demedik. Yapılan birçok anket, araştırma, yani araştırma şirketleri bunları yaptı, ortaya koydu. Birinci sırada hep hayat pahalılığı çıktı. Hem de çok büyük bir farkla birinci sırada çıktı. Daha sonra ikinci sıralara geldiğimizde, ikinci, üçüncü sıraya geldiğimizde, işte Türkiye'de yaşayan mesela yabancılar, mülteciler, bu sorun Türkiye'nin gündeminde. Mesela bu da çok algılanmadı iktidar partisi tarafından. Evet, bu çok daha aşağıda düşünülüyor, çok daha düşük oranda düşünülüyor ama bu da vardı. Terör artık Türkiye'nin gündeminde çok geri sıralara düşmeye başladı. Vatandaşın gündeminde çok daha geride yer almaya başladı mesela. Deprem vatandaşın hayatında önemli bir yerde bulunuyor şu anda. Ama birinci sırada dediğim gibi açık ara hayat pahalılığı ve ekonomi var. Ya bunu görmezden gelip başka konular üzerine gidildiğinde sanki bir etkisi oluyormuş gibi algılandı. Bir önceki seçimden dolayı muhtemelen. Çünkü bir önceki seçimde ağırlıklı olarak çalışma bunun üzerineydi. İşte CHP, DEM Parti bir aradalar. İşte teröre destek veriyorlar, birlikte hareket ediyorlar vesaire falan denmişti Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan yarıştığı dönemde. Yine aynı yol, iletişim stratejisi izlendiğinde yine buradan da böyle bir sonuç elde edilebilir gibi düşünüldü. Ama bu sefer farklı bir reaksiyonu vardı vatandaşın. Bu çok net bir şekilde ortaya çıktı. O nedenle diyorum herhalde şimdi siyasi partilerin oturup biraz düşünmeleri gerekiyor. Vatandaş neye bakıyor, neye dikkat ediyor? Önemsediği konular neler? Günlük hayatında merak ettiği ve çözülmesi istenen konular neler? Emeklilerle ilgili sorunları defalarca anlattık. Emekliler görmezden gelindi. Emekliler sürekli dertlerini anlatmaya çalıştılar. Biz buradan sürekli onların dertlerini paylaşmaya çalıştık. Dediler ki biz bu maaşla nasıl yaşayacağız? Ya öyle ya, defalarca anlattık bunu. Yani çalışan bir vatandaş çalışıyor seneler boyu, devlete hizmet veriyor, millete hizmet veriyor, çalışıyor. Daha sonra emekliliği hak ediyor. Emekliliği hak edince maaşı düşürülüyor bir anda. Emekli maaşın şu kadar deniyor. Hayatında ne değişti onun? Yani emekli olduğunda mesela kendisine çok büyük bir tazminat verildi falan da böyle. Aldı da bunu. Dünyayı gezecek kadar bir parası mı oldu mesela? Hayır. Birdenbire almış olduğu maaş düşüyor. Emekli maaşın şu kadardır deniyor. Hadi bakalım böyle yaşa deniyor. Nasıl yaşayacak? Markete, manava, bakkala, kasaba gittiği zaman kendisine emekli misiniz? Kartınızı gösterin, %50 indiriminiz var mı deniyor. Yok. Hele ki büyük şehirlerde nasıl yaşayacak ki sadece büyük şehirlerde olmadığını gördük bu sorunun seçim sonuçlarına baktığımızda. Nerelerden ne oylar çıktı çünkü. Ya o nedenle demem odur ki bence iletişim stratejisini, çalışma stratejisini siyasi partilerin bu seçim sonuçlarına göre yeniden kurması, planlaması gerekiyor. CHP'nin eline büyük bir şans geçti, evet. İktidar için de bundan sonrası adına büyük bir şans geçti. İşte bu şansı şimdi belediyelerde CHP'nin iyi değerlendirmesi gerekiyor mesela. Devam ediyoruz. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eurofighter'la ilgili bir soru sorulduğunda kendisine... Buna ilişkin Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'le bir görüşme olup olmayacağını soruya dair şöyle bir cevap verdi. Adam döner kesiyor, döner işi bittikten sonra soracağız dedi. Steinmeier Türkiye'ye geldi biliyorsunuz. Halen Türkiye'de Almanya Cumhurbaşkanı. İstanbul'dan başladı seyahatine. Sirkeci Garı'ndan başladı. Önce Ekrem İmamoğlu ile buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir araya geldi. Daha sonrasında bir işte yazlık alanlarında bir etkinlik yaptı Almanya Cumhurbaşkanı. Orada birçok siyasi vardı, onlarla bir araya geldi. Burada evet bir döner vardı, döner kesti, doğru. Bu döner kesmesi magazinel anlamda çokça konuşuldu. Yani Türkiye'ye gelirken dönerle değil de başka bir şeyle gelseydi... Ne bileyim yanına Profesör Doktor Özlem Türeci, Uğur Şahin'i alsaydı vesaire gibi. Yani daha dolu gelseydi gibi bir hava vardı. Böyle bir beklenti vardı. Ama netice itibariyle bir işte Sirkeci Garı'na gitmesinin sebebi şuydu zaten. Almanya'ya giden işçilerin hareket ettiği nokta olduğu için buraya gitti mesela. Veya işte hani dönerle gelmesinin sebebi işte yine bir ortak bir mesaj verebilmek adınaydı muhtemelen, öyle tahmin ediyorum. Tüm bunları yapmaya çalıştı. Bunlar zaman zaman eleştiri de alıyor tabii. Daha sonra Gaziantep'e gitti. Orada depremzede çocuklarla bir araya geldi. Bir okulun açılış törenine katıldı. Almanya Cumhurbaşkanı şu anda Türkiye'yi gezmeye devam ediyor. Bugün Ankara'da hem Mansur Yavaş'la hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmesi planlanıyor. Böyle bir bilgi paylaşıldı. Ama işte döner kesince de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den böyle bir tepki görmüş. Adam döner kesiyor. Döner işi bittikten sonra soracağız diye sormuş. Yani tabii bu döner kesme ne kadar vakit almış olabilir ki? Zaten sembolik bir şekilde döner kesti, 2 dakika sürmemiştir. Neyse yani hani döner kesmekten vakit bulursa bunu konuşabileceğiz diye bir tepkisi oldu herhalde, öyle tahmin ediyorum. Bu arada Almanya Cumhurbaşkanı'na Almanya'da tepkiler var. Türkiye'ye gittiğinde net konuş, Türkiye'ye tavrını net göster denildi. Fakat Almanya Cumhurbaşkanı şu anda Türkiye'de yine dediğim gibi gülücükler dağıtmaya devam ediyor. Şu anki hava en azından böyle. Öğretmen atamaları ne zaman gerçekleşecek? Milli Eğitim Bakanı'ndan bir açıklama var Yusuf Tekin'den. Atama sayılarını Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız diyor. Yani öğretmen atamalarına dair böyle bir açıklaması var kendisinin. Sayıları açıklayacağız diyor. Yani kaç öğretmen atanacak, muhtemelen buna ilişkin bir açıklama gelecek, öyle tahmin ediyoruz. Peki kısa bir aramız var sevgili dinleyiciler. Bir reklam aramız var. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz Kripto Odası'na. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Sizlerden gelen mesajlar da var. Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki liyakat, liyakat, liyakat. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesindeki özgeçmişinde iyi derece Arapça biliyor yazan Diyanet İşleri Başkanı'nın aslında Arapça bilmediğini öğrendik diyor. Neden? Biliyorsunuz Irak'ta yapılan çalışmalar sırasında kendisine Arapça soru sorulduğunda kendisi bunun tercüme edilmesini istedi. Daha sonra da cevabını Arapça değil Türkçe verdi. Türkçeden de Arapçaya tercüme edildi. Kendisinin internet sitesinde hakkında iyi derece Arapça biliyor yazıyordu. Bunun olmadığını anladık dolayısıyla. Buna takılan var mı acaba bilmiyorum yani. Evet, sosyal medyada çokça konuşuldu, üzerine çokça konuşuldu ama yani mesela ya bir dakika, bak böyle bir durum varmış Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili, bununla ilgili nasıl bir düzenleme yaparız, ne yaparız diye düşünen var mı acaba? Üst kademeden bahsediyorum ben. Yoksa evet, vatandaş bunları görüyor, vatandaş bunları gördüğünü daha sonra işte bir şekilde sandık başında anlatıyor. Yani anca onu da 4 senede bir, 5 senede bir yapıyor ama o zaman ortaya koyuyor tepkisini, reaksiyonunu. Enteresan yani, biz Diyanet İşleri Başkanı'nı iyi Arapça biliyor zannediyorduk. Demek ki öyle değilmiş. Bir dinleyicimiz diyor ki 4 ay önce 1 Ocak sabahı Gazze protestosu yapılmadı mı? Saraçhane'den Taksim'e kadar yürüyüş yaptılar. Orada nasıl sağlandı güvenlik diye soruyor. Ya güvenlik neden sağlanamasın? Yani güvenlik sağlanamıyor, güvenlik sağlayamadığımız için Taksim Meydanı'nı açamıyoruz demek bir acziyet göstergesi olabilir. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir acziyet göstergesi altında gösterilemez, tutulamaz. Yani devlet, güvenlik güçleri nasıl önlem alamaz? Olur mu öyle şey? Tabii ki alabilir. Ama burada amaç başka. Yani burada 1 Mayıs'ta Taksim olmasın ısrarı var. Bu başka bir şey. Güvenlik başka bir şey. Güvenlik tedbiri tabii ki alınabilir. Ve alınmalıdır. Alınarak da 1 Mayıs'ta Taksim işçilere açılmalıdır. Orada gidip anma etkinliklerini yapabilmeli insanlar. Kutlama yapacaklarsa kutlamalarını yapacaklar. Talepleri varsa taleplerini dile getirecekler. Provoke edenler olamaz mı? Olabilir. Her yerde olabilir çünkü provokasyon. Bunu da ayıklayacak olan güvenlik güçleridir, devlettir. Semra Hanım diyor ki zeytinin tanesinin 1 lira olması çok normal çünkü her yeri imara açtılar. Biz Burhaniye'deyiz, her gittiğimizde bir zeytinlik tıraşlanıp hemen yerine site kuruluyor. O kadar çok zeytin ağacı kesildi ki anlatamam. Bir yıl içerisinde 550 liraya aldığım 5 kilogram zeytinyağı 2200 lira oldu diyor gönderdiği mesajda. Evet, zeytin ve zeytinyağı fiyatlarında ciddi bir artış var. Programın başında paylaşmıştık biliyorsunuz, artık zeytinin fiyatının bazı markalarda tanesinin 1 lirayı aştığına dair haberler var. Yani zaten her ürüne her gün neredeyse zam gelmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de zeytin oldu. Yani bazı markalara baktığınızda, şimdi tek tek marka ismi vermeyeceğim ama o markalarda zeytin fiyatlarına baktığınızda tanesi 1 liranın üzerine çıkmış durumda. İşte hayat pahalı, anlatmaya çalıştığımız şey bu. Veya görülmeyen, anlaşılmayan şey bu. Hala daha deniyor ki fahiş fiyatlarla ilgili çalışma yapacağız. Bu fahiş fiyat değil. Yani üretici anca bu fiyata üretebiliyor, satan anca bu fiyata satabiliyor. Ha, bunun üstüne ekstra fahiş fiyat uygulaması yapan varsa, bunu fırsat bilen varsa, bununla tabii ki bakanlık mücadele edecek, etsin zaten. Bakanlık demişken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklamalar gelmeye devam ediyor. Şimdi öncelikle Amerika'da yatırımcının Türkiye'ye ilgisi mükemmeldi dedi. Ya bunu bilemiyorum ama kendisi öyle söylüyor. Yatırımcı ilgisi tek kelimeyle mükemmeldi diye bir açıklama yaptı. Dolayısıyla Amerika'dan Türkiye'ye şimdi bundan sonra madem böyle mükemmeldi tek kelimeyle bol bol yatırım gelecek anlamına geliyor. Bakalım göreceğiz öyle bir yatırım gelecek mi? Ama bir de şu lokal konusu var ya, yani yerel halk konusu var ya, yapmış olduğu açıklamada bundan bahsetmişti. Devlet Bahçeli ise müfsit zihniyetin son günlerde maruz kaldığımız skandalların asıl sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecek diye bir açıklama yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili. Müfsit zihniyet dediği bu işte ara bozan zihniyet manasında kullandığı bir kelimeydi bakanla ilgili. Yani şu anda MHP ile AK Parti'nin ekonomi yönetimi arasında bir problem mi var? Bir süredir zaten buna benzer eleştirileri oluyordu Devlet Bahçeli'nin. Bu soru yeniden gündeme geldi. Şimdi yerelle kastettiğinin aslında yerel halk olmadığını söyledi bu kez de. Başka bir açıklama yaptı Mehmet Şimşek. Dedi ki bu aslında yatırımcı ile ilgiliydi. Yerel yatırımcıdan bahsettim ben dedi. Bunu anlattım dedi. Biliyorsunuz bakanlıktan bir açıklama gelmişti. Terminolojide rutin olarak kullanılan bu kelimenin yerel yatırımcıları ifade ettiği söylenmişti. Benzer şekilde yine Mehmet Şimşek de bunu söyledi. Ben yerel yatırımcıyı kastettim dedi. Yerel halk demek istemedim dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Bu tartışma herhalde bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Bakın enteresan bir haberden bahsedeceğim size. Neden enteresan? Hollanda Başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. NATO Genel Sekreterliğine adaylığını koydu. Bu görüşme için Ankara'ya gelecek. Fakat Hollanda Başbakanı Ankara'ya yapacağı bu ziyaretle ilgili, bu ziyaretim benim başbakanlık görevimi kapsamıyor. Ben NATO Genel Sekreterliğine adaylığımla ilgili konuşarak bu amaçla geleceğim için resmi geziler için kendime tahsis edilen devlet uçağıyla değil, ben biletimi alıp normal tarifeli uçakla geleceğim dedi. Konu anlaşıldı herhalde değil mi? Yani aslında Hollanda Başbakanı Türkiye'ye gelirken devletin uçağıyla gelebilir, başbakanlık uçağıyla gelebilir. NATO Genel Sekreterliğine aday çünkü bununla ilgili görüşecek. Sonuçta NATO Genel Sekreterliğine tamam şahsen aday ama neticede Hollanda Başbakanı, yani orada da Hollanda adına önemli bir görevde bulunmuş olacak. Ama diyor ki başbakanlık uçağıyla gelmeyecek, haber böyle. Tarifeli uçakla gelecek, bilet parasını da kendi ödeyecek. Bizim hiç hayatımızda duymadığımız, alışık olmadığımız bir şey olduğu için bize tabii tuhaf geliyor şimdi bu durum. Zaten aksi durumlarda da oradaki orada yaşayan insanlar, o ülkenin vatandaşları tepki gösteriyorlar. Bunu da bildikleri için böyle davranıyorlar. Bizde sorun değil. Biz takılmayız böyle şeylere. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Gündemdeki diğer başlıklarla, bunlardan bir tanesi DİSK'ten gelen bir açıklama. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, yani DİSK. 23 Nisan'da çocuklarla ilgili, çocukların iş gücündeki durumuna ilişkin tablo vahim dedi. 15-17 yaş çocuk iş gücü verilerini açıkladı. TÜİK'e göre çocuk iş gücü ve çocuk istihdamı hızla arttı. 2021-2023 arası toplam çocuk nüfus 153 bin artarken çocuk istihdamı 239 bin arttı. 2021'de 520 bin olarak kaydedilen sayı 2023'te 759 bine çıktı. Çocuk istihdamı oranı 2021'de %14'tü, 2023'te %19.6'ya ulaştı. Ve TÜİK verileri çocuk istihdamının gerçek boyutlarını yansıtmıyor deniyor bu raporda. 2019 öncesinde 15 yaş altı çocuk istihdamına ilişkin verileri de açıklayan TÜİK artık 15 yaş altı çocuk iş gücü verilerini yayımlamıyor diyor. Dolayısıyla 15 yaş altı ve özellikle tarımsal alanlarda mevsimlik olarak çalışan çocuklar dikkate alındığında tablonun daha da kötüye gideceği söylenebilir diyor DİSK'ten. İşte 23 Nisan'da çocuk istihdamına ilişkin böyle bir vahim tablo açıklaması geldi. Maalesef. tabloyu gözler önüne seriyor. 16 ilde siber göz operasyonları vardı. 63 şüpheli yakalanmış sevgili dinleyiciler. Toplamda böyle bir bilgi paylaşıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı böyle bir operasyon gerçekleştirmiş. Bu arada dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesi yönelik bir operasyondu bu operasyon, onu hatırlatalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Baylok davasında bir hak ihlali kararı var. Türkiye'yi tazminat ödemeye mahkum etmiş. Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Baylok kullandığı için mahkum olan Birleşmiş Milletler Yargıcı ve emekli Büyükelçi Aydın Sefa Akay'ın başvurusunu haklı bulmuş, Türkiye'nin hak ihlalinde bulunduğuna hükmetmiş ve Türkiye toplam 28 bin euro tazminat ödeyecekmiş. Böyle bir haber var. Baylok davasında bir hak ihlali kararı çıkmış Türkiye ile ilgili. Bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. 80'li yılların öncesinde nasıl önlem alınıp kutlamalar yapılıyordu? Şimdi devletimiz bu kadar mı aciz, önlem alamıyorlar, amaç başka demiş gönderdiği mesajda. Şimdi 80'li yılların öncesini bilmiyorum ama tabii şöyle söyleyelim, 80'li yıllar öncesinde, özellikle 80 öncesinde büyük olaylar yaşanıyordu. İşte 1977 1 Mayıs'ında yaşanan olaylar gibi. İşte hayatını kaybedenleri anmak istiyor zaten insanlar. Yani o bölge o nedenle önemli. Taksim bu nedenle önemli. Taksim Meydanı bu nedenle önemli. Yani anma etkinliğini burada düzenlemek istiyorlar. Ne yapılıyor söyleyeyim ben size, yine yapılacağı muhtemelen. Denilecek ki işçi sendikalarından temsilciler gelsinler. Anma etkinliği için bir çelenke, işte çelenk bıraksınlar tören alanına. Bu kadar. Bunun dışında işçilerin çıkmasına müsaade edilmeyecek denilecek. Çıkmak isteyenler olacak. Muhtemelen yine polisle gerginlikler, problemler yaşanacak. İşte biber gazı kullanılacak, cop kullanılacak, gözaltılar olacak. Muhtemelen bunlar yaşanacak, yine anladığımız bu. Koran Berzek, biliyorsunuz Balıkesir'in Gören ilçesinde yaklaşık bir yıl önce kaybolmuştu. Ekonomist hoca Koran Berzek bir türlü bulunamamıştı. Yaşadığı köyün yakınlarında bir insana ait olduğu iddia edilen iskelet parçaları bulunmuş. Yani o mudur değil midir, buna dair bilinmiyor tabii ama bir DNA testi gerçekleştirilecekmiş. DNA testinin ardından ancak bu açıklama yapılabilecek. Ama şu an için hani böyle bir endişe var. O nedenle de böyle bir DNA testi yapılacak denmiş. Teleferik faciası yaşandı biliyorsunuz Antalya'da. Bu teleferik kaza sırasında kontrol odasında yaşananlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntülerde yolcuların uyarması üzerine teleferiği durduran tutuklu şüphelilerden otomasyon amiri Serkan Yellice'nin 23 saniye sonra teleferiği tekrar çalıştırdığı ve kaza sonrası sistemin acil durma moduna geçtiği ortaya çıkıyor. Yani bu görüntülerden şunu anlıyoruz. Uyarılar var. Zaten söylüyordu yolcular uyardıklarını. Uyarılar var. Uyarılar üzerine teleferik durduruluyor önce. Fakat daha sonra tekrar çalıştırılıyor. Ve işte ardından bu kez bir kaza yaşanıyor. Ki o teleferiği çalıştıran otomasyon amiri Serkan Yellice şu anda tutuklu şüphelilerden birisi. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Emlak Konut KAP'a bildirmiş. Yani ne oluyor? Kanal İstanbul ihaleleri devam ediyor. Bu çıkıyor ortaya. İBB'nin açtığı davalar sonucu mahkeme tarafından bütün planları iptal edilmesine rağmen inşaatın sürdüğü Emlak Konut Dursunköy projesinde bir ihale daha sonuçlanmış. Yani bu Kanal İstanbul ısrarı halen daha devam ediyor. Bunca ekonomik soruna rağmen, probleme rağmen, hayat pahalılığına rağmen, insanların ana gündem maddesinin bu olmamasına rağmen, insanların, vatandaşın gündeminde herhangi bir şekilde bu yer almıyor olmasına rağmen devam ediyor Kanal İstanbul ısrarı. Bakalım daha ne kadar sürecek, daha ne kadar doğayı yok etmeye, doğanın dengesiyle oynamaya devam edeceğiz acaba? Doğa demişken biraz meteorolojiyle ilgili haberler de verelim. Sıcaklıkla ilgili uyarılar var. 10-15 derece yükselecek beklentileri var bazı bölgelerde. Özellikle uyarılar yapılıyor. Saat 11 ile 16 arasında açık alanlarda özellikle kronik rahatsızlığı bulunanların, yaşların bulunmaması konusunda uyarılar var. Saat 11 ile 16 arasında. Tabii şunu söyleyelim, daha çok bu hava sıcaklıklarının nerede artması bekleniyor? Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 10-15 derece mevsim normalinin üzerine çıkması bekleniyor. Bu arada tabii ki bir yandan şunu da hatırlatalım, bir lodos ve toz taşınımı uyarısı da var meteorolojiden. Türkiye genelinde genel itibariyle bir yağış beklenmiyor ama Ege, Marmara, İç Anadolu'nun batısında kuvvetli lodos bekleniyor. Toz taşınımı görülecek deniyor ama zaten bunu birkaç gündür görüyoruz, öyle değil mi? Yani sokağa çıktığımızda, sabah uyandığımızda arabaların üzerindeki o yağan çamurdan veya işte toz tutmasından bunu çok net bir şekilde anlıyoruz. Ama rüzgarın hızının zaman zaman 80 kilometreye kadar çıkması da bekleniyor. Bunu da hatırlatmış olalım sevgili dinleyiciler. Uzmanlardan uyarılar var, diyorlar ki maske takabilirsiniz. Yani özellikle rahatsızlıkları bulunanlar maske kullanabilirler. Çöl tozları cuma gününe kadar etkili olacak diye hatırlatıyorlar. Devam ediyoruz. Türkiye Kupası maçı vardı dün. Ankara Gücü Beşiktaş yarı final ilk maçında 0-0 berabere kaldılar. Deplasmanda oynamıştı Beşiktaş. Daha sonra kendi sahasında 7 Mayıs tarihinde rövanş karşılaşmasını oynayacak. Bugün de Trabzonspor Karagümrük maçı var. Saat 20.30'da başlayacak. Yarı finaldeki ilk maçını oynayacak Trabzon Karagümrük. Ardından onlar da deplasmanda, daha doğrusu Trabzonspor deplasmana Karagümrük'e 8 Mayıs tarihinde gelecek ikinci maç için. Ve Eurolig'e dönüp baktığımızda basketbolda bugün önemli bir karşılaşma var. Çeyrek final ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe Monaco deplasmanında ve bu karşılaşma saat 20'de başlayacak. Önemli mücadelede Fenerbahçe'ye de başarılar dileklerimizi iletiyoruz. Ve yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Bir hatırlatmamız daha olsun. Halil Umut Meler'le ilgili UEFA'dan bir karar geldi ki 14 Haziran 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türk hakem Halil Umut Meler görev alacak. Görev alacak hakemler arasında adı açıklandı Halil Umut Meler'in. Ve artık programın sonuna geliyoruz. Cenk Ere Teknik Masa'da teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.
Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler.
Hani şimdi bize cumaları, pazarları çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz...